Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. Dördüncü ayrım. Dördüncü kısım. Pierre Nieman ve Eric Chouanneau zaman geçirmeden kentin girişindeki üniversitenin yolunu tuttular. Başkomiser arkadaşına merkez binadaki kütüphanede beklemesini söyledi. Kendisi de bu arada 100 metre ötedeki yönetim binasının en üst katındaki rektörle görüşecekti. Nieman, 70'li yılların modasına uygun olarak yapılan, daha sonra yeniden elden geçirilen, yüksek tavanlı, her duvarı ayrı bir pastel renge boyanmış büyük binaya girdi. Üst katta bir sekreter ile küçük masasının bulunduğu ufak bekleme odasına girdi, kendini tanıtıp Vincent Louis ile görüşmek istediğini belirtti. Birkaç dakikalık bekleme süresince kayak pistlerinin ya da şiddetli çağlayanların kenarında kupalarını ya da madalyalarını gösteren muzaffer öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı duvarlara baktı. Birkaç dakika sonra rektörün karşısında ayakta duruyordu. Kıvırcık saçlı, yayvan burunlu, beyaz tenli bir adamdı rektör. Vincent Louis'un yüzü, Afrikalı bir zenciyle kansızlık çeken birinin garip bir karışımıydı sanki. Yağmur loşluğunda kendilerine nasılsa birer yol bulup odaya giren ışınlar, ışık hüzmeleri halindeydi. Rektör komiserin oturmasını söyledi. Asabice bileklerini ovuşturmaya başladı. Evet dedi kuru bir sesle. Evet ne? Bir şeyler bulabildiniz mi? Nieman bacaklarını uzattı. Daha yeni geldim sayın rektör. İzin verin de çevremi biraz araştırayım. Siz en iyisi sorularıma cevap verin. Louis koltuğunda dikildi. Yazı masası koyu ahşaptan yapılmış, üzerindeki madeni aksamla çelik bir gezegen üzerindeki çiçek saplarını andırıyordu. Fakültenizde kuşku çekici olaylar oldu mu diye sordu Nieman sakince. Kuşku çekici mi? Hiç olmadı. Uyuşturucu, hırsızlık, kavga. Hayır. Burada çete tarikat falan da mı yok? Akılları başlarından bir karış havada gençler. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bazı oyunları ve bu oyunlardaki rolleri kastediyorum. Bilirsiniz ya hani ritüeller, törenlerle dolu bir takım oyunlar vardır. Hayır, burada bu dediklerinizden pek bulunmaz. Öğrencilerimizin hepsi aklı başında gençlerdir. Nieman sessiz kaldı. Rektör karşısındaki adama alıcı gözle baktı. Alabros kesilmiş saçlar, geniş omuzlar, paltonun aralığından görünen MR-73'ün kabzası. Louis eliyle yüzünü sıvazladı sonra, sanki kendi kendini ikna etmeye çalışıyormuşçasına söze girdi. İstediğim tek bir şey var komiser, o da katili olabildiğince çabuk bulmanız. Okul yakında açılıyor ve... Bu arada kampüse gelen öğrenci oldu mu? Sadece birkaç yatılı öğrenci. Yukarıda merkez binanın çatı katında yerleşiyorlar. Bir de derslerini hazırlayan birkaç hoca var. Adlarını verebilir misiniz? Ama... Tereddüt etti. Sorun değil. Şu Remy Kayu nasıl biriydi? Çok sessiz bir kütüphane memuruydu, yalnız biri. Öğrenciler sever miydi? Tabii, tabii. Nerede oturuyordu, Guernon'da mı? Burada kampüste, eşiyle birlikte merkez binanın en üst katında. Yatılı öğrencilerin katında. Remy Kayu 25 yaşındaydı. Günümüzde evlenmek için oldukça genç bir yaş değil mi? Remy ve Sophie Kayu, fakültenin öğrencilerindendi. Sanırım daha önce kampüs lisesinde, hocaların çocuklarının devam ettiği lisede tanışmışlar. Onlar çocukluk arkadaşıydı. Nieman birden kalktı. Tamam sayın rektör, teşekkür ederim. Komiser hemen çıktı. Oradaki korku havasına daha fazla dayanamayacaktı. Kitaplar. Üniversitenin büyük kütüphanesi neon ışıklar altında uzayıp giden sıra sıra kitap doluydu. Metal raflar, kusursuz bir düzenle yerleştirilmiş kağıttan duvarlar taşıyordu. Altın ya da gümüş işlemeli ciltler. Hepsi de Guernon Üniversitesi'nin armasını taşıyan etiketler. Issız salonun ortasında birbirlerinden cam bölmelerle ayrılmış plastik masalar vardı. Nieman girdiğinde kütüphaneyi hapishanenin görüşme salonuna benzetti. Hem aydınlık, hem kapalı, hem havadar, hem de havasızdı. Bu üniversitede hep en iyi hocalar ders verir diye açıkladı Eric Chouanneau. Güneydoğu Fransa'nın kreması yani. Hukuk, iktisat, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, fizik. En önemlisi de tıp. İzer bölgesinin tüm ensesi kalınları burada ders verir. Muayenelerini üniversitenin hastanesinde yapar. Hastane aslında üniversitenin eski binalarında şimdi. Tüm bina tepeden tırnağa elden geçirildi. Bölgenin yarısı tedavi için buraya gelir. Dağlıların hemen hepsi burada doğmuştur. Niemann kollarını kavuşturmuş, kalçasını okuma masalarından birine yaslamış, Joanna'yı dinliyordu. Bilirmiş gibi konuşuyorsun. Joanna kitaplardan birini aldı. Öğrenimimi burada tamamladım. Hukuka başlamıştım, avukat olmak istiyordum. Ve polis mi oldun? Genç polis Niemann'a baktı. Gözleri beyaz ışığın altında parlıyordu. Lisansa başlayacağım sırada birden sıkılmaktan korktum. O zaman Toulouse'daki polis okuluna yazıldım. Kendi kendime polisliğin hareketli, tehlikeli bir meslek olduğunu düşünüyordum. İnsana sürprizler hazırlayan bir meslek. Düş kırıklığına mı uğradın? Joanna kitabı yerine yerleştirdi. Tebessümü kaybolmuştu. Bugün için hayır. Özellikle bugün uğramadım. Gözlerini Niemann'a dikti. O ceset. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Niemann soruyu duymamış gibi davrandı. Üniversitede hava nasıldı, dikkatini çeken özel bir şey? Yoktu. Kafaları hayatla, yaşanan çağla, benimsenmesi gereken düşüncelerle ilgili klişelerle dolu bir sürü burjuva çocuğu. Onların yanında da köylü çocukları tabii, bir de işçi çocukları. Onlar daha da idealistti, daha da saldırgan. Her neyse nasıl olsa hepimizin işsizlikle randevusu vardı onun için. Tuhaf olaylar var mıydı, küçük gruplar falan? Hayır, hiç. Aslında vardı, hatırlıyorum. Fakültede bir seçkinler grubu vardı. Üniversite hocalarının çocuklarından oluşan ayrı bir dünya sanki. İçlerinden bazıları gerçekten de çok yetenekliydi. Her yıl bütün ödülleri onlar alırdı. Spor alanında bile. Bize pek bir şey bırakmazlardı. Niemann, Louise'un bekleme odasında gördüğü şampiyonluk fotoğraflarını hatırladı, sordu. O öğrenciler bütün haklara sahip küçük bir topluluk muydu? Sence saçma sapan bir niyetin çevresinde toplanmış olabilirler mi? Joanna bir kahkaha patlattı. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa bir tür organize hareket olduğunu mu? Ayağa kalkıp kitap rafları boyunca yürüme sırası Niemann'daydı şimdi. Bir kütüphaneci, bir üniversite kütüphanecisi tüm bakışların merkezindedir. İdeal bir hedef yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çılgınlığın peşinde bir grup öğrenci düşün. Bir kurban, bir ritüel. Kurban ararken Kayo'yu düşünmeleri kadar normal bir şey olabilir mi? Öyleyse size anlattığım süper yetenekleri unutun. Sınavlarda herkesi geçmekle öylesine meşgullerdir ki, bunun dışında bir şey düşünecek zamanları bile olmaz. Niemann kahverengi ve yaldızlı kitap dizilerinin arasına girdi. Joanna da peşinden. Bir kütüphaneci, aynı zamanda da ödünç kitap veren kişidir. Herkesin ne okuduğunu, ne çalıştığını bilen biri. Belki de bilmemesi gereken bir şey öğrenmişti. Bunun için bir insan öldürülmez. Üstelik öğrencilerin okudukları kitaplarda ne gibi sırlar gizlenebilir ki? Niemann birden döndü. Bilmiyorum. Entellere pek güvenmem o kadar. Bir fikriniz var mı, bir kuşku falan? Tam tersine, şimdilik her şey mümkün görünüyor. Bir kavga, bir intikam, enteller arası bir şey ya da homolar arasında. Ya da en basitinden dağda tesadüfen Kayo'ya rastlamış bir serseri, bir sapık. Kitapların dizildiği raflardan birine bir fiske vurdu. Görüyorsun, ön yargılı değilim. Ama işe buradan başlayacağız. Cinayet ilgisi olabilecek kitapları gözden geçireceğiz. Nasıl bir ilgisi olan? Niemann yeniden kitap koridoruna daldı. Sonunda salonun ortasına çıktı. Salonun öte yanına kütüphane memurunun okuma masalarına hakim bir platform üzerindeki masasına doğru yürüdü. Masanın üzerinde bir bilgisayar, çekmecelerde de spiral ciltli defterler vardı. Niemann siyah ekrana parmağıyla dokundu. Bunun içinde her gün alınan, başvurulan kitapların listesi olmalı. Bu işle adli polisten birini görevlendirmeni istiyorum. Bulabildiğin en okumuşunu, öyle biri varsa eğer. Yatılı öğrencilerden de yardım iste. Kötülükten, şiddetten, işkenceden, kurban törenlerinden, dini sapkınlıklardan bahseden ne kadar kitap varsa bulmalarını istiyorum. Mesela etnoloji kitaplarını incelesinler. Böylesi eserleri sık sık kullanan öğrencilerin isimlerini çıkarsınlar. Bir de Kayo'nun tezini bulsunlar. Ya ben? Sen yatılıları sorgula, teker teker. Gece gündüz buradalar. Üniversitenin her şeyini biliyor olmalılar. Alışkanlıklar, farklılıklar, ilginç çocuklar. Kayo'nun diğerlerince nasıl görüldüğünü bilmek istiyorum. Bir de Kayo'nun dağdaki gezintileri hakkında bilgi toplamaya bak. Birlikte gittiği arkadaşları var mıymış? Kim onun alışkanlıklarını biliyormuş, bir öğren. Onunla kim dağda buluşabilirmiş? Şuana başkomisere kuşkuyla baktı. Niemann yaklaştı. Şimdi daha alçak sesle konuşuyordu. Karşımızda ne var söyleyeyim. Karşımızda korkunç bir katil ile sınırsız bir acının izlerini taşıyan, soluk, büzülmüş ve ürkütücü bir ceset var. 100 kilometre öteden bile buram buram çılgınlık kokan bir şey. Şimdilik bu bizim sırrımız. Olayı çözümlememiz için birkaç saatimiz var. Sonra basın işe karışacak, baskılar artacak, duygular konuşacak. Kafanı toparla, kabusun içine dal. İçinde iyi olan ne varsa bu işe ver. Kötülüğün yüzünü ancak öyle görebiliriz. Genç polis korkmuş gibiydi. Gerçekten de birkaç saat içinde bizim. Benimle çalışmak istiyor musun, istemiyor musun diye araya girdi Niemann. Öyleyse sana bakış açımı anlatayım. Bir cinayet işlendiğinde çevredeki her şeyi bir ayna olarak görmek gerekir. Kurbanın cesedi, onu tanıyanlar, cinayet yeri. Bütün bunlar bir gerçeği, cinayetin belirli bir özelliğini yansıtır, anladın mı? Bilgisayar ekranına dokundu. Mesela şu ekran. Işığı yandığında Remy Kayo'nun gündelik hayatının aynası olacak. Gündelik faaliyetlerinin, düşüncelerinin aynası. Bu ekranın içinde ilgimizi çekebilecek ayrıntılar, yansımalar var. Buraya dalmak gerek, öte yana geçmek gerek. Doğrulup kollarını açtı. Buzdan bir saraydayız Juano. Bir yansımalar labirentindeyiz. Onun için iyi bak, her şeye bak. Çünkü bu aynaların birinde belki de kör bir açıda katili bulacaksın. Juana'nın ağzı açık kalmıştı. Sokakların adamı olarak gereğinden fazla entelektüel buluyorum sizi. Komiser elinin tersiyle Juana'nın göğsünü sıvazladı. Bu anlattıklarım felsefe değil Juano, tecrübe. Ya siz, siz kimi sorgulayacaksınız? Ben mi? Ben tanığı göreceğim. Fanny Ferreria'yı, bir de maktulün karısını, Sophie Kayo'yu. Niemann göz kırptı. Sadece kadınları Juano, işte tecrübe dedikleri de bu. 5. kısım. Asfalt yol sıkıcı göğün altında kampüsün içinden kıvrılarak geçiyor, mavi ve paslanmış pencereli grimsi binaları birbirine bağlıyordu. Niemann arabasını yavaş sürüyor. Üniversitenin bir planını elde etmişti ve diğer binalardan ayrı bir yerdeki spor salonu yönünde ilerliyordu. Bir spor salonundan çok sığınağa benzeyen betondan yapılmış yeni binayı bulması zor olmadı. Arabadan çıkıp derin bir nefes aldı. İnce ve buz gibi soğuk bir yağmur yağıyordu. Kampüse ve bulunduğu yerden birkaç yüz metre ötede sıralanan binalara baktı. Annesi ve babası da öğretmendi ama üniversitede değil, Lyon'un banliyösündeki küçük liselerde. Hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Aile kozası kısa sürede bir güçsüzlük, bir yalan olarak görünmüştü gözüne. Kısa süre sonra tek başına mücadele etmesi gerektiğini, bunun da mümkün olduğunca erken olmasının iyi olacağını anladı. Daha 13 yaşındayken öğrenimine yatılı devam etmek istedi. Bu gönüllü sürgünlüğü ona çok görmediler ama hala annesinin yatak odası duvarının diğer tarafından gelen hıçkırıklarını hatırlıyordu. Kafasının içine kazınmış bir sesti bu hıçkırıklar. Aynı zamanda da derisinin üzerinde sıcak ve ıslak bir duygu. Kaçtı. 4 yıl yatılı hayatı, derslerin yanı sıra 4 yıl yalnızlık ve beden eğitimi. O dönemdeki tüm umutları bir tek amaca, bir tek şeye yönelikti. Ordu. 17 yaşındaki parlak lise mezunu Pierre Niemann, subay okuluna başvurdu. Tabip binbaşı çürüye ayrılacağını söyleyip bunun sebebini açıkladığında anlamıştı genç Niemann. Endişeleri öylesine belirgindi ki en derin isteğine bile ihanet etmişlerdi. Daha o günlerde bile kaderinin boydan boya kanla kaplı, boşluksuz bir koridor olacağını, karanlıklar içinde köpeklerin uluyacağını biliyordu. Başka gençler, psikologların kararını ses çıkarmadan dinler, çoktan vazgeçerlerdi kuşkusuz. Ama Pierre Niemann öyle yapmadı, inat etti. Beden eğitimine hız verdi ve hırsı ve iradesini 2 katına çıkardı. Genç Pierre asla asker olamayacaktı. Başka bir savaşı seçti, sokaklardaki savaşı. Kötülüğe karşı verilen isimsiz mücadeleyi. Gücünü ve ruhunu zafersiz ve bayraksız bir savaşın emrine verecek, bu savaşı sonuna dek sürdürecekti. Polis olacaktı Niemann. Psişik testlerden geçebilmek, fiziksel dayanıklılığını güçlendirmek için aylarca idman yaptı. Sonra da Caen Écluse'deki polis okuluna yazıldı. İşte şiddet dönemi o gün başlayacaktı. Atış talimleri, olağanüstü başarılar. Niemann durmaksızın ilerliyor, güçleniyordu. Benzersiz bir polis oldu. İnatçı, şiddetli, kötü. Önce mahalle karakollarına atandı. Sonra ileride BRI adını alacak birliğin keskin nişancıları arasına katıldı. Çevirenin notu, BRI, araştırma ve müdahale birimi. Özel operasyonlar başlıyordu. İlk adamını öldürdü. O anda kendiyle barış ilan etti. Kendi lanetine son bir kez baktı. Hayır, hiçbir zaman onurlu bir asker, değerli bir subay olamayacaktı. Onun yerine kendi korkularını asfaltın şiddeti ve nefretinde boğacak, kararlı ve heyecanlı bir kent savaşçısı gibi yaşayacaktı. Dağların eter kokusunu derin derin soludu. Yıllar önce ölmüş annesini düşündü. Sel sularının hızla akıp gittiği bir kanyona dönüşmüş geçmişini, önce çatlayıp sonra kaybolan, unutkanlık karşısında yitip giden anılarını düşündü. Birden, sanki bir düşteymiş gibi, belli belirsiz ayak sesleri duydu. Köpek kastıydı. Kısa tüyleri yağmurda parlıyordu. Parlak koyu renkli yuvarlak gözlerini Nieman'a dikmişti. Kıçını oynatarak yaklaştı. Komiser, olduğu yerde kımıldamadan durdu. Köpek, daha da yaklaştı. Birkaç adım kalıncaya kadar. Islak burnu titriyordu. Sonra hırlamaya başladı. Gözleri parladı. Korkunun kokusunu almıştı. İnsandan sızan korkunun kokusunu. Nieman donup kalmıştı. Elleri, ayakları daha önce hiç bilmediği bir gücün etkisindeydi. Kanı, karnının bir yerindeki görünmez damardan çekilip gidiyor gibi. Köpek avladı, dudaklarını sıyırıp dişlerini gösterdi. Nieman, olanları biliyordu. Korku köpeğin hissettiği ve onda endişe ve düşmanlık yaratan kokulu moleküller yayıyordu. Korku, korkuyu doğuruyordu. Köpek avladı, boynunu çevirdi, dişlerini gıcırdattı, polis tabancasını çekti. Clarice, Clarice, buraya gel. Nieman buzdan parantezin dışına çıktı. Kırmızı sisin ötesinde gri kamyoncu kazağı giymiş adamı gördü. Hızla yaklaşıyordu. Delirdiniz mi siz? Nieman kekeledi. Polis, çekilin. İtinizi de alın. Adam ne söyleyeceğini bilemez haldeydi. Aman tanrım, inanamıyorum. Gel Clarice, gel anacığım. Efendiyle iti kayboldu. Nieman tükrüğünü yutmaya çalıştı. Bir fırın kadar kuru gırtlağının kıvrımlarını hissetti. Kafasını salladı, tabancasını kılıfına yerleştirdi, binanın çevresini dolandı. Sola dönerken düşünmeye çabaladı. Psikiyatrını görmeyeli ne kadar olmuştu acaba? Spor salonunun ikinci köşesinde kadını gördü. Fanny Ferreria açık kapının yanında durmuş, sert köpükten yapılmış kırmızı levhayı zımparalıyordu. Başkomiser, kadının elindekinin azgın sulardan inerken kullandığı şamandır olduğunu düşündü. Günaydın dedi eğilerek. Sıcaklığına ve güvenine kavuşmuştu. Fanny gözlerini kaldırdı. En çok 20 yaşında olmalıydı. Teni duru, saçları gürdü. Şakaklarında dalga dalga kıvrılıyor, omuzlarına yoğun dalgalar halinde dökülüyordu. Yüzü karamsar ancak yumuşak atlıydı. Ama gözlerindeki parlaklık rahatsız edici, hatta neredeyse ahlaksızdı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 36. Devamı 5. ayrımda.